Ayrım 26.
Fakat bu çerçeve zaman zaman Churchill'in çelişkileriyle zorlanacaktı. İsmet İnönü'nün anlatımına göre Churchill biraz dağınık bir zattı. Eskilerin sürati intikal dedikleri işittiğini anlama hızı fazla değildi. İnönü notlarında bunu daha nazik bir üslupla şöyle ifade etmiş. Churchill görüşmelerde hep kendi zihninde tasarladığı esas noktalara bağlı kalmaya çalışıyor. Başka mevzuları hem güç anlıyor hem ters anlıyor. Defterlerde bunun örnekleri de var. Biri şu. İnönü görüşmeler sırasında bir ara Rus-Alman cephesindeki muharebe durumunu asker gözüyle anlatıyor. Anlatırken de birkaç ihtimal sıralıyor. İhtimallerden biri cephede bir durulma olması, yani bir durgunlaşma, bir bekleme sürecine girilmesi. İnönü bunu belirtiyor. Churchill'in o sıradaki tavrını İnönü şöyle kaydetmiş. Bu mevzuda Churchill hararetle söze karıştı. Ruslarla Almanlar arasında bir anlaşma, IKOR, ihtimali olmadığını uzun uzun anlatmaya başladı. Saracoğlu müdahale ederek benim sözlerimde bir IKOR'la ima olmadığını söyledi ve kendi adamları da kendisine bir iki kelime söylediler. Yanlış anlama bu müdahalelerle düzeltiliyor. İnönü, Churchill'in görüşmeler sırasında Ruslara sadık olma ve onlara karşı bir şüphe göstermeme gayretinde olduğunu yazıyor. Bunu Churchill'in zihninde en çok yer eden nokta diye niteliyor. Oysa Türkiye'nin tutumu tabii değişik. Rusya'dan haklı olarak şüphe ediyor. Onun savaş galibi olması halinde Türkiye'den taleplerini yineleyebileceğinden kaygı duyuyor. Adana görüşmelerinin hassas noktası da zaten bu. İnönü Churchill'in dağınıklığının ve unutkanlığının bir örneği olarak da şu olayı anlatıyor. Churchill Adana'ya gelirken İngiltere Kralı'ndan yazılı bir mesaj getirmiş. Bunu Türkiye Cumhurbaşkanı kendisini kabul ettiği sırada sunması gerekirken unutmuş. Neden sonra hatırlamış. Görüşmeler başladıktan ve hayli ilerledikten sonra. Gerisi İnönü'nün notlarına göre şöyle. 1 Aralık Churchill birdenbire hatırlayarak kraldan mesaj olduğunu söyledi ve arkadaşlarından mesajı aradı. Sonra ayağa kalktı, vaziyetine ağırlık ve resmilik vererek kralının mesajını bana takdim etmekle şeref kazandığını söyledi. Ben de ayakta kağıdı elinden aldım, gözlüğümü takarak okudum. Kralın çok dostane ve lütufkar mesajından memnun olduğumu hararetli sözlerle söyleyerek kendisine ayrıca cevap vereceğimi bildirdim ve oturdum. Görüşmelerin ilk gününde iki ayrı grup halinde çalışıldı. Türkiye'nin silah ihtiyacıyla ilgili görüşmeler askeri heyetler arasında yapıldı. İnönü ile Churchill siyasi heyetlerle birlikte savaşın ve savaş politikalarının gelişmelerini görüştüler. Savaş konusunda Churchill, savaşın artık sonucunun belirlendiğini, Almanların Rus cephesinde de gerileme sürecine girdiğini belirtiyordu. Buna Başkan Saracoğlu bir ekleme yaptı. Almanya'nın yenilmesi sürecinde Rusların emperyalist bir devlet halinde ortaya çıkabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını bu ihtimali göz önünde tutarak düzenlemek zorunda olduğunu belirtti. Churchill buna karşı Rusya'nın Almanlarla yaptığı savaşta büyük tahribata uğradığını, artık emperyalizme yönelecek halinin kalmadığını söyledi. Rusların amacı artık Amerika ve İngiltere ile çok iyi ilişkiler kurmak ve onlardan alacakları yardımlarla ülkelerini kalkındırmaktır diye bir yorum yaptı. Fakat dedi, farz edelim ki sizin endişeleriniz doğru çıktı. O zaman Türkiye'nin kuvvetli olması için Amerika ve İngiltere ile sıkı bağlantılar içinde olması daha iyidir. Eğer Rusya Türkiye'ye sebepsiz yere saldırırsa, kurulacak Milletler Arası Örgüt, Birleşmiş Milletler, bir bütün halinde Türkiye'nin lehinde müdahale eder. Churchill bunları söyledikten sonra zaten bu endişelere gerek kalmayacağını sandığını, Rusya'nın barışçı bir siyaset yürütmekten başka bir şey yapamayacağına inandığını yeniden vurguladı. Bu silahların fiyatı ne? Sovyetler Birliği konusunda Saracoğlu'nun görüşlerinin çok daha gerçekçi olduğu belliydi. Aynı görüşleri sonraki yıllarda Churchill de ifade edecekti. Ama o sıradaki amacı Rus tehlikesinin Türkiye'yi mihvere karşı savaşan ülkeler arasına katılmaktan caydırmamasıydı. Türkiye heyeti de zaten savaşa girmeyeceğim demiyordu. Ama buna ben karar veririm diyordu. İngilizlerin önerdiği silah yardımını da bir koşula bağlanmadığı için kabul ediyordu. İnönü'nün buna rağmen içi tamamen rahat değildi. Kaygısı şuydu. Türkiye'ye yapılacak silah yardımı savaşa gireceksin koşuluna bağlı değildi ama bunun arkası nasıl gelecekti? Görüşmelerde bu konuyu kurcalıyordu. Defterlerdeki notlarından izleyelim. Dedim ki, bize silah vermeyi teklif ediyorsunuz. Ne miktar istersek vereceğiz diyorsunuz. Fiyatı nedir? Nasıl ödenecektir? Bunlara dair bir şey söylemiyorsunuz. Bize bu emniyetin sebebi nedir? Churchill şaşırdı. Cevap bulmaya çalışıyordu. Cadogan ve Sefir kendisine yardım ettiler. Ben de şu suretle yardım ettim. Aramızdaki emniyette yeni bir merhale görüyorum. Sizin hareketinizde bir ihtimal tekamülü, güven gelişmesi vardır. Bunun sebebini bilmek istiyorum. Churchill'in şaşkınlığı dağıldı. Fakat gene açılmaksızın umumi hatlar, genel çizgiler, içinde kendisini izah etmeye çalıştı. Churchill'in bu izahları İnönü'nün istediği gibi oldu. Türkiye'nin kuvvetli olmasını istiyoruz. Türkiye savaştaki yolları kapıyor. Bu kapama işine kuvvetli olarak devam etsin istiyoruz gibi. Yani Türkiye'nin savaşa girmesini istiyoruz gibi bir dileği içermedi. İnönü de bunu defterine bu kadarı da iyi diye yazdı. Yemeğe bu iyi hava içinde gidildi. İnönü anlatıyor. Vakit geç oldu. Yemeğe gittik. Gayet neşeli ve şen bir hava içindeyiz. Mareşal de generallerle görüşmüştü. İntibalar hep müsbet. Sözlerinde bizim harbe girmemizi talep etmeksizin silahlanmamızı istiyorlar gibi inanılmayacak derecede iyi bir mana var. Yemek pek neşeli geçiyor. Churchill çok konuşuyor. Çok nükte yapıyordu. Başvekille, kendi arkadaşları ile hakikaten tatlı olan şakaları meclise neşe veriyordu. Hitler kendisine sarhoş ve generallerine ahmak diyormuş. Şimdi Hitler'e o fikir gelecek ki harbi kazanmak için sarhoş ve ahmak olmak lazım imiş. Arada bana Hitler'in mülakatımızı işittiği zaman ne düşüneceğini ve ne yapacağını merak ettiğini söylüyor. Ve geniş ve rahat edalarla gülüyordu. Geç vakte kadar sofrayı hakikaten şenlendirdi. Yemek sona ererken katılanlar restoran vagonunun menü kartlarını da imzaladılar. Ertesi gün saat 11'de yeniden toplanmak üzere ayrıldılar. Tartışmalı sabah. Ertesi gün 31 Ocak 1943 günü başlayan görüşmelerde Churchill bir gün önceki sözleriyle çelişkili bir başlangıç yaptı. Öyle öneriler getirdi ki bunlar uygulanırsa Türkiye'nin savaşa girmese de savaşa girmek zorunda kalacağı belliydi. Türkiye'ye yeteri kadar silah malzemesi gelince boğazlar müttefiklere açılabilir. Türk havaalanlarından kalkacak müttefik uçakları Romanya'nın petrol bölgelerini dövebilir. Churchill böyle şeyler söylüyordu. Churchill'e Saracoğlu şiddetle itiraz etti. Bunların savaşa girmekle eş anlamlı olduğunu belirtti. Bu tartışma bir soğukluk yarattı. Başka konulara geçildi. O arada Rusların Türkiye'ye karşı tutumu yeniden gündeme geldi. Churchill, İnönü'ye Sovyetlerin artık değiştiğinden söz ederek bunu kanıtlamak için Stalin'le arasındaki bir yazışmadan söz etti ve Stalin'in bir mektubunu gösterdi. Bu yazışmada Churchill, Stalin'e Türkiye'nin İngiltere ve Rusya ile müttefik olarak savaşa girmesi konusunda ne düşündüğünü sormuş. Stalin de kısa cevabında bunun değerli bir katkı olacağını yazmıştı. Fakat bunu belirtirken şu cümleyi kullanmıştı. Bunu sağlamak için düşündüğünüz tertipleri onaylıyorum. Churchill, Stalin'in bu cevabını İnönü'ye, bakın Ruslar da sizin için ne kadar iyi düşünüyor demek için göstermişti. Fakat İnönü'nün gözleri tabii mektubun düşündüğünüz tertipleri onaylıyorum bölümüne takılmıştı. Buna gösterdiği tepkiyi defterlerde şöyle özetliyor. Bugünkü konuşmalar bana iyi tesir etmiyordu. Churchill açık yürekle bana her şeyi gösterdiğini söylüyordu. Ben, haberimiz olmadan arkamızdan plan yapmışsınız, bu nasıl şeydir diye sordum. İyi anlamadı, kendisine anlattılar. Bunda fena bir şey olmadığından söz ediyor ve açık yüreklilikle bana her şeyi gösterdiğini izah etmeye çalışıyordu. bu münakaşayı uzatmayarak önümüzde bulunan diğer uzun vesikayı okumaya başladım. Görüşmenin daha da tatsızlaşması İnönü'nün uzun vesika dediği belgeyi okumasıyla önlendi. Bu belge Churchill'in sabah düşünceleri diye İnönü'ye verdiği metindi. Bunda Türkiye'nin savaşa girmesinin o kadar kolay olmadığı belirtiliyordu. İnönü bunu defterine yazdığı gibi olumlu bir şekilde yorumladı. Metinde, Türkiye'nin kendisini bir felakete sürükleyecek şekilde muharebeye girmekten sakınması sarih olarak isteniyordu. Bununla hem hazırlık hem münasip zaman murad edildiği anlatılıyordu. Bir konuşmamız esnasında da Churchill, "Siz bugün hemen muharebeye girelim deseniz ben dizlerinize kapanarak sizi vazgeçirmek isterim. Zamanı değildir derim," demişti. Münasip zaman olarak Almanların tehlikeli halden çıkması, uzaklaşması, Balkanların anarşiye düşmesi gibi misaller ayrı bir maddede öyle zikir ediliyordu ki, geçiriliyordu ki, Türkiye'nin harbe girmesini ancak en son safa için göz önüne aldıkları gösteriliyordu. Vesikadaki tafsilattan bu noktalar derhal gözümüze çarptı ve bizi teskin etti, rahatlattı. Vesika bize iyi tesir etmişti. Churchill bundan çok memnun oldu. Sabah tartışması böylece kapandı. İlk günkü gibi iki nokta üzerindeki görüş birliği yeniden vurgulandı. Türkiye'ye askeri heyetler arasındaki görüşmelerde saptanan askeri yardım yapılacaktı. Bu, Türkiye için bir savaşa girme koşulu olmayacaktı. İki taraftan askeri heyetler bu yardımın işleyişini takip edecekler, zaman zaman bir araya gelerek durumu gözden geçireceklerdi. Türkiye'nin bazı havaalanlarının geliştirilmesi ve gerektiğinde müttefik uçaklarının iniş kalkışına hazır hale getirilmeleri için başlatılacak çalışmalar da planlandı. Yayınlanacak ortak bildirinin metni de Türk heyetinin oluşturup kabul ettirdiği cümlelerle hazırlandı. Bu Türk tarafı için önemli bir başarı sayılırdı. İnönü bunu notlarında şöyle yorumladı. Tebliğin bir mühim noktası, bizim şimdiye kadar takip ettiğimiz politikanın İngiltere tarafından sempati ve anlayışla telakki edildiğinin zikredilmesidir. Bununla biz, ittifak muahedesine rağmen harbe girmemek ve vaziyeti bugüne kadar idare etmek için geçirdiğimiz tatlı, acı ve bazen pek sıkıntılı ve buhranlı çekişmelerde haklı olduğumuzu Churchill'e tasdik ettirmiş olduk. O Churchill ki, İtalya'nın harbi girmesinde, İtalyan-Yunan harbinde ve en nihayet Almanların Balkanlarda ilerleyişinde harbe girmemiz için pek ziyade ısrar etmiş ve bu şüphelerinden hiçbir zaman vazgeçmemişti. Ve Adana görüşmeleri birlikte yenilen bir öğle yemeğiyle son buldu. İnönü gibi Churchill de sonuçtan memnun olduğunu açıkladı. Karşılıklı kadehler kaldırıldı. İngiltere Başbakanı ile beraberindeki heyet, gelişlerindeki gibi Adana Havaalanı'ndan samimi bir şekilde uğurlandı. Türk kamuoyu, Churchill'in ziyaretini her şey olup bittikten sonra öğrendi. Gazetelere Anadolu Ajansı tarafından verilen bildiride, İnönü'nün İngiliz Başbakanı'nın arzusu üzerine onu kabul ettiği açıklandı. Rusya'daki dönüm noktası. Churchill'in Adana'dan ayrılışından bir gün sonra İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli olaylarından biri oldu. Stalingrad'da bir aydır Sovyet ablukası altında kalan birlikler tümüyle teslim oldu. Bu 100 binden fazla Alman askerinin Sovyetlere esir düşmesi demekti. Stalingrad muharebeleri 6 ay önce Almanların Volga üzerindeki bu metropole hücum etmeleriyle başlamıştı. Şimdiki adı Volgograd olan şehir, o zamanki Sovyet liderinin adını taşıyordu. O açıdan iki taraf içinde sadece stratejik açıdan değil, prestij açısından da büyük önemi vardı. Muharebeleri Almanya'daki karargahında masa başında idare eden Hitler, şehrin ne pahasına olursa olsun ele geçirilmesini, Stalin de son ferdi ölene kadar korunmasını emretmişti. Havalar iyi gittiği sürece, Almanların şehrin etrafında ve içindeki sokak muharebelerinde üstünlüğü devam etmiş, fakat kış bastırdıktan sonra işleri çok güçleşmişti. Kasım sonunda Sovyetler 280 bin Alman askerinin bulunduğu savaş bölgesini abluka altına almışlardı. Almanların ablukadan kurtulmalarının çaresi, geriye doğru bir çıkış hareketi yapmaları ve batıdaki Alman kuvvetlerinin katkısıyla çemberi kırmalarıydı. ama geriye doğru çıkışa Hitler izin vermiyordu. Almanlar sadece Rusların toprakları ve kurşunlarıyla değil, soğuğun ve açlığın etkisiyle de büyük kayıplara uğruyorlardı. Sonunda başlarındaki Mareşal Paulus'un Hitler'in sonuna kadar savaşın emrini bir kenara bırakıp teslim olmayı kabul etmesiyle savaş bitti. 6 ay süren muharebelerde ölen Alman askerlerinin sayısı 150 bin civarındaydı. Rusların kaybı Almanlardan da fazla hesaplanıyordu. Ayrıca gerçekten taş üstünde taş kalmamış bir yer haline gelen şehrin 600 bin kişilik nüfusunun büyük bir kısmı ya muharebeler sırasında ya da soğuk ve açlık nedeniyle ölmüştü. Bu dehşet verici bilançonun savaşın gidişiyle ilgili sonucu ise şuydu. Hitler'in Rusya seferinde artık çok belirgin bir dönüm noktası gerçekleşmiş, sonun başlangıcı dönemine geçilmişti. Bu Churchill'in Türkiye'yi savaşa sokmak için öne sürdüğü nedenleri güçlendiriyordu. Ama Türkiye'nin de bu konuda acele etmemesini gerektiren bir gerekçesi vardı ki onu da von Papen güçlendirdi. İstanbul bombalanır. Adana görüşmesinden sonraki 6 ay içinde Türk-İngiliz heyetleri arasında hızlı bir temas trafiği oldu. İngiltere'nin hava, deniz ve kara kuvvetleri komutanları da dahil bazı görevlileri Ankara'ya gelip Türk görevlilerle görüşmeler yaptılar. Bu gelişme doğal olarak Ankara'daki Alman Büyükelçiliğini harekete geçirdi. Büyükelçi von Papen, tanıdığı politikacılar ve askerlerle yaptığı yoğun görüşmelerde Türkiye'nin İngiltere'ye havaalanı açmasının savaşa girmesi demek olduğunu, bunun da çok kötü sonuçları olacağını, Hitler'in İstanbul başta olmak üzere büyük şehirleri en azından havadan bombalatacağını anlatıyordu. Öteki büyük şehirler bir yana, o zamanki İstanbul'un bombalanmasının ne anlama geleceği öteden beri belliydi. Belgrad'da taş üstünde taş bırakmayan Alman bombardımanları unutulmamıştı. Gerçi Stalingrad'daki yenilgisinden sonra gücü daha da azalmış olan Almanya, artık İstanbul için o yoğunluktaki bir saldırıyı gerektirecek kadar uçak ayıramayabilirdi. Ama o zamanın İstanbul'unu yerle bir etmeye yangın bombalarının bile yeteceğini Almanlar da biliyordu, Türkler de biliyordu. Bu da savaşa girme ihtimalini mümkün olduğu kadar ertelemeye çalışan Türk yönetiminin bu tutumunu pekiştiren nedenlerden biriydi. Babamın mebus oluşu. 1943'ün Şubat ayında meclis seçimi yapılacaktı. Ben ilkokulun son sınıfındaydım. Seçim birdenbire bizi çok yakından ilgilendirmeye başladı. Çünkü babam da aday gösterildi. Tek parti zamanındaki eski seçimleri daha önce anlatmıştım. Bu defa hem seçim kanununda hem de adaylık usulünde bazı değişiklikler olmuştu. Eski usulde CHP yönetimi bir ilden ne kadar milletvekili seçilecekse o kadar aday gösterirdi. Mesela İstanbul'dan 23 milletvekili seçilecekse İstanbul'daki ikinci seçmenlerin önüne sadece 23 adayın listesi gelirdi. 7 milletvekilinin seçileceği Trabzon'dakilerin önüne de sadece 7 aday. Yani ikinci seçmenlerin önünde parti listelerini aynen seçmekten başka seçenek olmazdı. Adayların hepsi parti listesine girdikleri anda fiilen mebus seçilmiş sayılırlardı. Parti bu defa seçimi biraz olsun demokratikleştirme yolunda sınırlı bir deneme yapmaya karar vermişti. Bazı illerde eski usul korunacaktı. Oralarda listeye girenlerin durumu eskisi gibi garantili olacaktı. Ama birçok ilde seçilecek milletvekillerinden daha fazla aday gösterilecekti. Bu o illerdeki adayların rahatlığının bozulması demekti. Artık az oy alıp mebus sayısı sınırının dışında kalmamak için seçim bölgelerine gidip ikinci seçmenleri ikna etmeye çalışmaları gerekecekti. Yani ilk defa olarak öteki adaylarla demokratik rekabet içine gireceklerdi. Büyük illerde aday fazlalığı daha büyük olacaktı. İstanbul'da 23 milletvekilliği için 30, Ankara'da ve İzmir'de 15 milletvekilliği için 20 civarında aday yarışacaktı. Öteki illerin hangilerinde eski usulün korunacağı, hangilerinde yeni usulün uygulanacağı aday listelerinin kesinleşmesi sırasında belli olacaktı. 6-7 milletvekili çıkaran illerde yeni usul uygulanırsa 8-9 aday gösterilmesi söz konusuydu. Bir yer daha. Babamın adaylığı şöyle olmuş. Babama adaylık teklifi parti divanının yetkili üyelerince yapılmış. Zamanın geleneklerine göre, çalışmalarınızı uzun zamandan beri takip ediyoruz. Paşa Hazretleri de takdir ediyor. Mesainizden artık mecliste istifade etmek istiyoruz gibi bir şeyler söylenmiş. Sonra da nereden aday olmayı tercih ettiği sorulmuş. Ama buna bir sınır konulmuş. Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki iller olsun. Babam teşekkürlerini sunmuş. Biliyorsunuz ben Trabzonluyum demiş. Orası olursa münasip olur. Fakat bu yetmemiş. Orası dolu olabilir hesabıyla başka bir seçenek istenmiş. Bir yer daha söyleyin denilmiş. Babam bir yer daha söylemenin kendisine ne kadar güç geldiğini anlatmıştı. Trabzon'dan sonra Ankara ve İstanbul'dan başka uzun yıllar kaldığı bir tek yer Midilli. O da artık Türkiye'de değil. Neresini söylesin? Kastamonu'da, Samsun'da kalışı kısa. Birden aklına Bolu gelmiş. Kendisinin değil ama eşinin doğup büyüdüğü yer. Gerçi onu söylemenin bir sakıncası var. İnsana hanım köylü derler. Ama yapacak başka şey yok. Bolu demiş. Adaylık formaliteleri buna göre başlamış. Babama bir formüller doldurtmuşlar. Oradaki adaylık yerine önce Trabzon'u sonra da ikinci tercihi olarak Bolu'yu yazmış. Tabii bütün bunlar aday haline gelmek için yeterli değil. Olasılıklar çok. İki ilden hangisi olacak veya bir başka il mi olacak? Hiçbiri mi olmayacak? Bu soruların cevabının kesinleşmesi için listenin önce parti divanında oluşturulması, sonra da köşkte İnönü tarafından onaylanması gerekli. O zamana kadar da beklemek gerekiyor. Annem bu konuda çok ihtiyatlıydı. Zaten bana baştan beri yaptığı uyarı şuydu. Babamın mebus olması ihtimali vardı ama olmaması ihtimali de vardı. Bu mebusluk konusunu başkalarıyla hiç konuşmamalıydım. Baban aday oluyormuş diye soran olursa bilmiyorum demeliydim. Yoksa o ihtimal gerçekleşmeyebilirdi, mahcup olurdum. Annemin dediğini yaptım. Günler geçti, sonucu öğreneceğimiz vakit geldi. Liste köşkte kesinleşmişti. O akşam radyoya gönderilecek ve ajans haberlerinde okunacaktı. O vakte kadar listede kimin olup kimin olmadığını kimse bilmeyecekti. Babam dahil sonucu hep birlikte radyodan öğrenecektik. 7'ye 7 ile 7'ye 8. Haber yayını başlarken hepimiz radyonun başındaydık. Sıra listeye gelince spiker alfabetik sırayla Adana'dan başladı. Adana, Afyon diye giderek B harfine geldi ve babamın durumu belli oldu. Adı Bolu adayları arasındaydı. Annem hayırlı olsun dedi. Ben de dedim. Babam listeyi izlemeye devam etti. Babamın adının Bolu'da okunmasıyla listeye girmemesi ihtimali ortadan kalkmıştı. Ama tabii adaylığı Trabzon'dan olsaydı daha iyi olacaktı. Trabzon'da eski usul uygulanmış. 7 mebusluk için 7 aday gösterilmişti. Yani oranın tüm adayları artık mebus sayılırdı. Bolu'da ise 7 milletvekilliğine karşı 8 aday vardı. Bu 7'ye 8'lik durum Trabzon'da olsaydı da babam oradan aday gösterilseydi şansı gene daha yüksek olurdu. Çünkü orada tanıyanı çoktu. Bolu'da onu nihayet annemin eşi olarak bilenler vardı. Yazılarından, kitaplarından bilenler olabilirdi. Fakat hiç bilmeyenler herhalde daha fazlaydı. Babam daha o gece, ''Ben artık Bolu'ya gitmeliyim.'' dedi. Bir gün sonra da gitti.